kısmını çözmeyi deneyelim. Yani tam bir teknik problem dedim. Gerçekten öyle. Şimdi kurgul momente geldiğimiz zaman, yani baştan başlayalım. Çok yalın ve hızlı olarak. Olumluyla başlıyoruz. Var olanla başlıyoruz. Var. O dolaylı değil. Var olanla başlıyoruz. Ve nasıl ilerleyeceğiz? Yani varlıkla başladığımız zaman ya da genel olarak diyelim şeyle. Hegel aslında yöntem incelerken evrenseli tikeli ve tekili oluyor bu şeyde. Son bölümde, Salt Gide altında. Onu okursanız çok iyi olur. Orası çok güzel bir bölüm. Şimdi başladık. Evrenselle başladık. Ya da varlıkla başladık. Yani yöntemsel başlangıcı yaptık. Dolaysız. Evrensel de dolaysız. Yani evrensel şey değil. Dolaylılığını kuyruğunda taşıyan bir kavram değil. Negatif olarak tutuyor ve ortadan kaldırılmış olarak tuttuğu için kendisi dolaysız. İlerleme olumludaki olumsuzun görünmesiyle oluyor. Yani ikinciye geçiş, düşüncenin ilerlemesi şey değil, dışarıdan getirilen bir ikincinin birinciye eklenmesiyle olmuyor. Birincideki olumsuzun ortaya koyulmasıyla oluyor. Şimdi bunu da anlıyoruz değil mi? Yani eğer birincisi belirlenimsiz dersek, dolayısıyla olumsuz kapsamıyor dersek yanlış söylemiş oluruz. Neden? Çünkü belirlenimsizin kendisi olumsuzu kapsadığını apaçık gösteriyor.
Belirliğe karşı bir olumsuzluk.
Evet. Ayrım kapısına geldikten sonra ya da ilk olumsuzlamadan sonra yapılabilecek mantıksal tek şey o ikisinin birliğini kavramak ya da o ikisinin birliğini görmek. Yani düşüncenin ilerlemesi için dışsal ya da yapay hiçbir faktöre gerek yok. Ayrım momenti iki şey ortaya çıktığı zaman orada üçüncüye ilerlemek o ikisinin birliğini görmekten geçiyor. Bu bir. Bu iki. Üç hangisi?
O ikisinin birliğini gördüğümüzde...
Bu. İkisinin birliği. Bir. Birin aslında birden ikiye nasıl geçiyoruz biliyor musunuz? Olumsuz neresi? Bütün bu çevre olumsuz. Yani eğer dolaysız ya da ilk faktörü olumluyu ortaya koyduysan bundan ikinciye ilerlemenin yolu bunun dışındaki olumsuzu görmek. Ve olumsuz ortaya çıktığı zaman olumsuzun orada durabilir mi olumsuz? Yani teknik olarak dedik. Ne yapabilir şeyde? Ayrım kapısına geldikten aslında görünüyor. Yani üçüncü orada apaçık yatıyor. Şimdi üçüncü onların birliği. O birlik karşıtların çatışması olduğu için, karşıtların birbirine olumsuzlaması olduğu için kendini ortadan kaldıracak. Çünkü birbirlerini yok etmek isteyen faktörlere dayanıyor. O faktörler birbirlerini yok ettikleri zaman onların birliği de ortadan kalkacak. Buraya kadar da son derece kolay. Bunlar çocuk oyuncağı. Ve şeye geldikten sonra, kurgun birliğe geldikten sonra ya da tekile geldikten sonra mesela şu anda önümüzdeki durumda tekile geldikten sonra tekil olumsuzluğunu kendisine yani dolaylılığını ya da onu oluşturan süreci kendi içinde olumsuz olarak yani yok olarak kapsıyor. Tekilin olumsuzlaması onun içindeki olumsuzlamadan ayrı bir olumsuzlama olmalı. Yani ilerleyebilmek için problem burada yatıyor işte.
Evet.
İlerleyebilmek için gerilemekten kurtulmak gerekiyor. Çünkü eğer tekil kendinde olumsuzdur dersek doğru yani yanlış bir şey söylemiş olmayız ama o zaman da ilerlemiş olmayız. Çünkü o tekil kendinde olumsuzdur derken kastettiğimiz olumsuz onu ortaya çıkaran şey. O iki çifte yansıma dedi, çifte ışıma dediği şeyin ta kendisi. Yani daha önce olmuş olan bir şey. İleriye doğru bir şey değil ama geriye doğru bir şey. Tekilden ileriye doğru ilerlemek için o geriye doğru olan olumsuzdan, geriyi gösteren olumsuzdan ayrı olarak ileriyi gösterecek ya da yeni bir olumsuz faktör bulmamız gerekiyor.
Yani bu ne?
Evet, problem bu.
Deminki örneğin kursak işte 1 artı yani 1, 2 eşittir 3. Yani ikisi de evet. Birbirinin olumsuzlaması ama bir şekilde geriye gidilmez. Yani biri sıfıra gidilmez.
3'e geldiğimiz zaman
2
ve 1
ikili 4'e geçmemiz lazım.
4'e geçmemiz gerekiyor. 1 ve 2 negatif olarak bulunuyor.
Kurgun momentte hep olan bu zaten. Yani nitelik ve mesela bir şey başkasının kendi için varlıkta, evet, kendi için varlık dediğimiz veya bir dediğimiz şeyde de ondan sonraki adımı atabilmek insanın şeyini zorlayan en önemli sıkıntılı şey. Yani o geriye düşmeden, kendi içinden, kendi olumsuzluğundan
onu bir
ilerleme
defne,
olarak bunu, nasıl defne, üretecek?
Defne bunu söylemişti, evet, belirtmişti yani.
Burada bir güzel bir tespit şeyi vardı.
Ama orada şey var mıydı? O olumsuzlamanın yani tekilden öteye giden, geriye gitmeyen öteye, tekilden yargıya geçeceğiz şu anda. Onu bize, yani tekilin kendisi kendine bir kere daha tikelleştirecek ve
ama bu tikelleşme başka bir
yargı olacak. Tikelleşme. Şimdi Hegel kavram bölümünü alırken özel kavram, nesnel kavram ve saltık idea diye alıyor değil mi? Bu son bölüm öyle. Şimdi biz öznel kavramdayız. Öznel kavramın 3 bölümü var. Birisi genel olarak kavram, ikincisi yargı, üçüncüsü tasım. Kavramdan yargıya geçeceğiz. Kavramdan, yani yargının kavram ilişkileri olduğunu görmemiz şeyi kolaylaştırıyor. Kavramın arkasından yargının gelmesi gerektiğini anlamamızı kolaylaştırıyor ya da hiç problem değil. Yani çünkü kavram ayrımı getirdiği zaman ya da tikelleştiği zaman yargı olabilir ancak. Ve kavramın tikelleşmesi yargıdan başka bir şey değil. Çünkü yargının yapısı kavram ilişkileri olduğunu gösteriyor. Yani yargı eğer özne yüklem bağıntısı altındaki temel yapı ise, özne ve yüklem bağıntısı ya da önerme biçimi yargının görüngüsü ise, o zaman yargının kendisi kavram bağıntısı olacak. Tekil evrenseldir, tekil tikeldir, evrensel tekildir vesaire şeklinde. Yani bunu anlayabiliriz. Bunu her insan doğal olarak ve dirensizce kabul edebiliyor. Yargıda, değil mi? Yani yargı özne yüklem ilişkisi değil. Özne yüklem ilişkisi önerme. Ya da gramatik bir ilişki. Mantık biliminde ya da kavram alanında bizi ilgilendiren şey kavramların ilişkisi. Yargıyı kavramların ilişkisinin terimlerinde şey yapmak, anlamak. Yargı biliyoruz. Bir şey güzeldir dendiği zaman bu bir, yani şu resim güzeldir dendiği zaman bu bir yargı. Ve burada baktığımız zaman görüyoruz bir tekil özne var ve ona biz bir evrensel yüklem yüklüyoruz. Şimdi yargının biçimi açısından problemimiz yok. Tekil evrensel bir biçiminde olacak ya da onlar birbirine geçişli oldukları için başka türlü de olabilir. Orada bir problem yok hiçbir şekilde. Ama tekilden geriye doğru değil de ileriye doğru giden olumsuzlama nedir? Program var.
Bir dakika.
Tekilden geriye değil ama ileriye doğru giden olumsuzlama.
İçeri doğru yansıyan.
Evet. Yargı dışa doğru ışınlanan. Yargıya doğru götüren olumsuzlama nedir?
Yani 3'ten 4'e geçmek.
Doğru. 3'ten 4'e nasıl geçeceğiz?
3'ten 4'e.
Yani kavramdan yargıya geçeceğiz.
Kavramdan yargıya. Peki 3'te kalmamız herhalde gerilik değil mi?
3'te...
Durmak.
Neden duramıyoruz biliyor musun? 3 kendini patlatıyor, infilak ediyor. Çünkü içinde şey kapsıyor, karşıtlık, çelişki kapsıyor.
O zaman yani 3'ün 2 ya da 4'e gitmekten, yani ya 2'ye gidip gerilecek, olabilir, ya 4'e gidip ilerleyecek.
Açılacak.
Ya yani açılacak. Ya açılacak ya kapanacak.
Şimdi 4'e gitmesinin şunu, 4'e gitmesinin şunu anlayabiliyoruz. 3 tekil ortaya çıktığı zaman kendi içindeki karşıtlıktan dolayı kendini ortadan kaldırıyor. Kendini ortadan kaldırması, ortadan kalkmış 3 demek. Negatif 3 demek. Negatif 3, 4 demek. Çünkü daha önceki 3, yüksüz 3'tü ya da artı 3'tü. Yani 3, ilkin, 1 ve 2'nin birliği, 1. ve 2. momentlerin birliği olarak oluştu. Ve o 1 ve 2'nin karşıtlığı 1 ve 2'yi ortadan kaldırınca 3 de ortadan kalktı. 3'ün ortadan kalkması ortadan kalkmış 3'ü getirdi. Aufhebung'un anlamı bu. Ve negatif 3 ya da 4, şimdi burayı bunu izleyebildiysek, eğer bu mantıksal ise, arada herhangi bir atlama yoksa tamam, 4'e geçişi yaptık. 4 nedir? Negatif 3. Ya da bu durumda olumsuzlanmış kavram, negatif kavram. Negatif kavram yargı mıdır? Ya da ortadan kalkmış kavram yargı mıdır?
Evet.
Kavramın ortadan kalkması anlatımı
evet, ne?
He?
Evet.
Ne, o zaman onu biraz yani nasıl, ya yani nasıl düşünebiliyorsun?
Şey,
ortadan kalkmış kavram yargıdır.
O olumsuz kavram nasıl çıkıyor? Yani tekil değil mi elimizdeki bizim?
Tekil.
O niye olumsuz kavram?
Olumlu. Tekil başta olumlu.
Olumlu.
Ama tekil çelişki içeriyor kendi içinde. Evrenselin ve tekilin karşılığını içeriyor. Yani bir şey karşıtların karşıt olmak demek, yani karşıtların anlamı ya da yapabilecekleri tek şey birbirlerini ortadan kaldırmak.
Tamam.
Silmek. Hı hı. Ve eğer tekil kurgul moment, her kurgul moment gibi önceki iki momentin birliğinin ürünüyse, onlara dayanıyorsa, onların sentezi ise, o zaman o sentezin öğelerinin kalkması, sentezin kendisinin kalkması. Yani H2O'da H ve O kalkarsa su da kalkar. Ama mantıksal alanda ya da kavramın alanında ortadan kalkma aslında yeni bir
moment
oluyor. Çünkü 3 yerine negatif 3 oluyor. Yani 3'ün ortadan kalkması, 3'ün olumsuzlanması olumsuz 3 yaratıyor. Öyle demekte bir sakınca yok. Belki ilk anda biraz soyut gelebilir ama ortaya çıkan yeni durum, yani ortaya çıkan hiçlik değil.
Buraya kadar ben anladım.
Üçün kalkması
üç dediğimiz değil. Şey şu anda elimizde olan tekil yani, değil mi?
Tekil.
Bu tekilin, tekille olumsuz kavramı bağladın ya. Olumsuz kavram evet, yargı mıdır?
Tekil olumsuz kavramı bağlamadım. Tekilin ortadan kalkmasıyla olumsuz kavramı bağladım. Yani tekil olumlu hala.
Tamam.
Tekil ortadan kalktığı zaman aslında tekil kavramı özetliyor şeyde bu bütün için, bütünlük içinde. Yani tekile kavram da diyebiliriz. Evrensel, tikel demeden genel olarak kavramın bütünü diyebiliriz. Çünkü teknik somut. Orada kavramın ortadan kalkması var. Bu yeterli diyorsak
problem yani yok. İkisini kapsıyor ya, içinde kapsıyor. O yüzden negatif.
Negatif kavram, kavramın kendisiyle ilişkisi değil mi?
Negatif kavram ortadan kalkmış kavram.
Ortadan kalkmış.
Negatif kavram aynı zamanda onun kendisiyle ilişkisi. Bu anlamda ortadan kalkıyor. Kendisiyle ilişkisi ortadan kalkıyor.
Şöyle burada kavramı tekilin bir evrenseli olarak mı kullanıyoruz yoksa kavramın kavramı olarak mı kullanıyoruz? Ben onu anlayamıyorum da. Devamlı kavram evet. Diyoruz. Anlatabildim mi?
Biraz daha açıkla. Yani soruyu biraz daha açıkla. Ben orada yakalayayım. Nerede takılıyoruz? Yani herkes yakalasın aslında. Yani burada felsefede genel olarak aslında insan düşüncesinde en zor şey bu. Bağıntıları yapmak ya da düzgün kurabilmek. Yani senin söylediğin tam olarak anlayabilecek miyiz? Benim söylediğim herkes benim düşündüğüm gibi düşünmediği için anlama
birinci ve ikinci moment, birinci evrensel, ikinci tikel ve tekile geçtik. Bu burada tekile kavram diyebiliriz dediğimiz zaman, senin söylediğini tekrar ediyorum, tekil kavramdır dediğimiz zaman o tekile yüklenmiş evrensel anlamında, yani tekil de kavram olduğu gibi varlık da bir kavram.
Kavram kavramının özetlendiği.
Yoksa kavram kavramına mı geldik biz? Ben onu anlamaya çalışıyorum.
Tabii kavram kavramının özetlenmiş
hali. Evet, hali, tekil, en tekil, son hali. Tamam, okey. Şimdi
tamam, o zaman Mine'nin sorusu şu.
Negatif kavram, kavramın kendisiyle ilişkisi olduğuna göre bu ortadan kalkmıyor. Ben soruyu böyle soruyorum.
Biraz daha söyleyeyim.
Ortadan kalkarsa
yargı olmuyor. Kendisiyle ilişkisi ortadan kaldırıldığı zaman o yargıya dönmüyor mu?
Nasıl dönüyor?
Çünkü kendi kendisini ortadan kaldırıyor. Negatif kavram.
Evet.
Kavramın kendisiyle ilişkisi. Kavramın kendisiyle ilişkisi ortadan kalktığı zaman...
Ortadan kalkmış bir şeyin kendiyle ilişkisi nasıl olur?
Hayır, negatif kavram.
Negatif kavram ne?
Mesela olumsuz kavram, yani kavramın olumsuzlanması. Evet, negatif kavram.
Ortadan kalkmış kavram.
Evet, ortadan kalkmış.
İdeal kavram diyebilir miyiz? Hegel evet. İdeal diyor ya, evet. Ya da düşünsel, ya da ideal. Tamam, yani evet. Kavram orada moment olmuş oluyor ya da ortadan kalkmış oluyor.
Tamam, ama oradaki negatif kavram olmaz mı? Gibi geliyor bana. Bilmiyorum sana niye öyle geldi.
Olumsuzlamanın olumsuzlaması olduğu için.
Ama kavram için konuşuyorsak bunu, hani olumsuzlamanın olumsuzlamasını yaparak o dediğin aşamalar belki ortadan kaldırma diye adlandırılabilir ama sonunda geldiğimiz şey yargı olmayacaktır diyorum. Çünkü kavram olumsuzu dediğimiz zaman bir ortadan kalkma söz konusuysa kavram tam anlamıyla çıkarsanmıştır. Ve o zaman da yargı değildir. Yani ortadaki o görünen veya söylemek istediğimiz şeyin de yargıdan başka bir şey olması gerekiyor.
Peki şöyle diyeceğim ben. Olumsuz kavram dediğimiz zaman dolaysız kavram değil ama dolaylı kavram demiş oluyoruz. Ya da yani bu biraz şey, tasarımlaması, göz önünde canlandırması yine güç bir şey. Olumsuz kavram, ayrım içeren kavram anlamına geliyor. Ya da kavramın ayrılması ve yarılması anlamına geliyor. Dolayısıyla yargı. Yargı. Yani olumsuz kavram anlatımı doğrudan doğruya yargıyı imliyor. Yarılmayı imlediği için.
Sonuçta da ulaşacağın üçüncü nokta yargı değil.
Yargı karşıtı
onun yargı. Yani kavram olmayan karşıtı ama ortadan kalktığı zaman artık ortaya onu, çıkan evet, yargı
onu,
değil.
Onu ortadan kalkması değil, karşıtını alması. Tamam.
Evet. Ortadan kalkmış kavram, olumsuz kavram. Tamam. Yani hiç başka düşünce zincirine gerek yok, halkasına gerek yok. Kavram ortadan kalktığı zaman ya da tekil ortadan, yani tekil derken kavramı kastediyoruz. Tekil ortadan kalktığı zaman ortadan kalkmış kavram oluyor. Negatif kavram diyoruz.
Tamam, oradan nereye gidiyoruz?
Negatif kavramı düşündüğümüz zaman, ortadan kalkmış kavramı düşündüğümüz zaman ne nasıl açacağız onu? Hı hı. Bir dene, yani negatif kavram nasıl düşünülebilir?
Yok kavram gibi mi?
Pozitif kavram, dolaysız kavram olarak düşünülebilir. Yani kavram... Eğer tekili kavram olarak düşünürsek, yani karşıtların birliği, evrenselini ve tekili kapsayan, o zaman tekil gerçek kavramı anlatıyor ya da kavramın edimselliği belki denebilir.
Ama tekili
ama onunla kavram orada.
Bir özelliği de bu ayrımları aslında en açık biçimde koyan tekillik. Yani tekillikte bu ayrımı biz hakkını görüyoruz. Yani olumlu ve olumsuz momentler tekillikte kendini tam anlamıyla ortaya koyabilir. Yani daha önceki evrensel ve tekil, tikel birbirine karşı ancak bir kendini ortaya koyabilir. Tamam. Ama tekillik moment sanki o ikisinin bir ayrımını da...
Tek başına mı duruyor diyorsun yani?
Evet, biraz daha tek başına duran bir şey gibi. Tikellik
ama yine de soyutlayamaz. Yine de soyutlamaması gerekir. Yani kendi varlığını onlara borçlu.
Tamam. Yani o yüzden o şeyi her zaman var.
Tamam, ama... O var ve o zaten eğer karşıtlar birbirlerini nötralize ediyor, yok ediyorsa,
evet.
O zaman tekil de yok ediyorlar.
Hem tekil kendini açığa koyan hem kendini yok eden, dolayısıyla o açık koymakla.
Tabii yani kendini ortaya koyar koymaz. Yani mantıksal burada zamansal faktör.
Tabii öyle bakmıyoruz.
Evet, yani tekilin ortaya çıkması o karşıtlıktan dolayı, içerdiği çelişkiden dolayı tekilin ortadan kalkmasıyla aynı şey. Ve ortadan kalkmış tekil ya da ortadan kalkmış kavram yargı. Yargıya geçişin böyle olması gerekir. Hegel şeyi kabul ediyor. Kavramın ortadan... Evet. Yani onu söylüyor. En azından Hegel'den bir doğrulama istiyorsak ortadan kavramın ortadan kalkması onun kullandığı anlatım. Birkaç yerde onu kullanıyor. Kavramın ortadan kalkması diye bir şey. Yani öze geçerken de varlığın ortadan kalkmasından söz ediyordu hatırlarsanız. Bunlar doğal mantığa biraz şey geliyor, tuhaf geliyor. Yani varlık ortadan kalkar mı? Ortadan kalkar. Kalkar çünkü ortadan kalkma yok olma değil. Yani negatif varlık olma.
Burada kavramın ortadan kalkması...
Çok önemli bir şey. Ve çok kolaylaştırıyor anlamayı. Yani negatif varlık.
Özün ortadan kalkması gibi mi anlayacağız? Yani yargı da bir kavram olarak yine kavram kendini yeniden kuruyor ya da başka bir şey değil mi diyeceğiz?
Öyle
yani
kavram şimdi, kavram kendini geliştiriyor diyeceğiz. Yani ondan kolay anlayabileceğiz. Çünkü burada şey var. Kavramın yargıya geçişinin yani yargı biçimi zaten kavramın kendisinde olduğu gibi açıkça görülen bir şey. Kavramla kapsanıyor. Yani yargı kavramın gelişmesi. Gelişme şeydi.
Kendinin kendi için mi? Olması.
Potansiyelin edimsel açığa çıkması, edimsel olması. Ne?
Bu yargı kavramın kendi belirliliklerini ortaya koyması mı?
Şimdi yargıda neler oluyor ona geleceğiz işte.
Yani yazıyor yargıda, zaten. Defne o sendeliklerin yazıyor.
Yani yargıya yargıda geçiş böyleyse...
Koyulmuş belirlilikleri.
Bu kadar şey değil. Yani Hegel sanırım şey yapıyor. Betimleme yaparken ya da bir tür bağlantılar dizisini kurarken... zorlaştırıyor bazı şeyleri. Şimdi yargıya geldikten sonra artık yargıda zorluk şeyde yatıyor. Yani artık önümüzde şey var. Bir ayrım ayrım ilişkisi, ayrım var ve o ayrımın kendisi şey yapıyor, gelişiyor. Yani tek bir şeyden bir şeye sıçrama değil ama daha böyle yapısal bir şeyin değişime uğraması gibi bir şey var. Çünkü özne ve yüklem ya da tekil ve evrensel bunlar şey yapıyorlar, sürekli kıpırdıyorlar. Yani ikisi birden şey yapıyor, gidiyor, bir tanesi gitmiyor. Yani varlıktan yokluğa geçiyor, yokluktan oluşuyor vesaire. Daha önceki aşamalar, özde belli bir karışıklık vardır. Özde de gidişler şey, kişiler kişiler oluyor. Burada da özdekinden daha fazla bir karışıklık var gibi görünüyor. Ama şimdi Hegel yargıların türlerini delil olarak alıyor. Bunu kendi geliştirmiyor. Kant'tan alıyordu. Kant'ın dörtlü yapısını onu da alıyor. Onu da bozmuyor. Çünkü yani yargının kavram olduğuna göre kavram varlık ve özün birliği olduğuna göre diyor. Yargının gelişiminde görecek şey kavram tarafından belirlenecek. Şimdi kısa keseceğimiz için şey yapıyorum. Çok fazla ayrıntıya girmeden gidelim diyorum. Yani önümüzdeki haftada tekrar yani girdiğimiz zaman büyük olasılıkla böyle bir içerikten geçip bir aynı yere geleceğiz ve bu böyle sonsuz kötü
tekrar
aynen devam edecek.
Kötü sonsuzluk gibi tekrar edecek. O yüzden biraz ilerleyelim daha sonra. Yani bir yargılar tablosu var. O şey nitel yargı. Ondan sonra özün yargısı. Özün yargısı özün karakterinden ötürü ikiye bölünür diyor. Özün ikili karakterinden ötürü ikiye bölünür. Bir de son dördüncü bölüm ya da aslında üçüncü bölüm demesi gerekir. Kavramın yargısı var. Burada dikkat edeceğimiz şey o özne ve yüklem durumundaki o pozisyondaki kavramların şeyleri, karakterleri aslında. Yani nitel yargı olumlu, olumsuz ve sonsuz yargı olarak incelemiştik. Orada çok basit. Nitel yargı şey demek. Tekilin evrenselle ya da tekilin tikelle bağlantısı bir nitel yargı aslında yargı adını bile hak etmeyecek bir şey. Sadece
var
bir nesneye bir yüklem yüklüyor. Bu gül kırmızıdır falan. Bu bebekler bile bunu yapıyorlar. Ama orada şeyler var. Bir takım problemler var. O problem şu. Gül dediğimiz zaman gül orada tekil olarak duruyor. Kırmızı evrensel olarak duruyor. Ama gül aynı zamanda da bir özellikler çokluğu olduğu için gül bir evrensel ve kırmızı olan yüklem ise evrensel olması gerekirken o kırmızının başka özelliklerden biri olması dolayısıyla tekil ya da tiker. Dolayısıyla evrensel tekildir şeklinde de dönebiliyor o yargı. Çünkü gül evrensel dediğin anladığı şey yine bütün özellikleri, belirlemeleri kendi altında tutan bütünlük. O yüzden gül evrensel olarak anlaşıldığı zaman onun anlamı şey, gülün özelliklerinin tümlüğü ya da bütünlüğü. Şimdi olumsuz yargıya geçişi onu şey yapabilirsiniz tabii ki. Yani bana öyle görünüyor. Hegel de onu galiba yeterince açık anlatmış. Olumlu yargıdan olumsuza geçişin mantığı şey, tekil evrenseldir diyen yargı aslında kendiyle çelişiyor. Çünkü tekil tekildir. Tekil evrensel değildir. Tekil evrensel değildir. Olumsuz yargı. Orada bir şey var. Sanki yani şimdi kavramın daha doğrusu yargının fonksiyonu tekili ve evrenseli ilişkilendirmek. Ama bu öyle bir ilişki ki tekil evrenseldir dendiği zaman mantıksal olarak olan şey şu. Tekil evrensele geçiyor. Yani şey alırsak, gülün kırmızı olduğunu düşünürsek, gül kırmızının önemlisini alırsak, orada gül pat diye kırmızı yapılmış oluyor. Aslında bu anlamsız ve saçma olan bir şey. Değil mi? Gül kırmızı olur muymuş? Kırmızı gülün özelliklerinden biridir diyebilirim. Ama gül kırmızıdır dendiği zaman bu bir şey.
Gülle kızı
kırmızıyı
eşlemiş oluyoruz.
Bir bakıma gülü kırmızıya indirgemiş oluyoruz. Kırmızı yapmış oluyoruz. Yani o koşaçın işlevi o özdeşliği sağlamak diyor Hegel. Yani koşaç neler yapıyor o da şey. Niye koşaç? Dir
olmaktır.
Olmak be yani to be.
To be, be.
Falan o şey. Almanca'da, İngilizce'de, Türkçe'de demekte bu böyle. Orada evet.
Yani varlık kavramdır dediğimiz zaman varlık kavramdır.
Evet.
Orada gerçekten kendi varlık kavramdır. Kavram mıdır yani? kavramı hak edecek bir şey midir? Evet. Değildir aslında. Sadece kendindeliğini, yani o da çok yani problemli bir ifade kendinde. Ama o kendindeliğini söylediğimiz zaman zaten problem kalmıyor. Diyoruz ki kendinde kavramıdır. Evet. O ne kadar problemliyse burada kavramda yargıyı nitelediğimiz zaman, yargıyla niteleme yaptığımız zaman aşağı yukarı o problem yine çıkıyor ortaya. Yani kavramı sadece bir nitelikle anlatmaya kalkmak ya da evrensel kılmaya kalkmak bir problem evet. yaratıyor.
O nitel yargı değil mi zaten diyoruz?
Nitelik dediğimiz zaten varlığa ilişkin, varlığına ilişkin bir şey ve bir evrenseli siz sadece bir nitelikle şey yapmaya çalışıyorsunuz.
Şimdi sonsuz yargıya geçiyoruz ve sonsuz yargı onu biliyoruz. Tam bir kopuş var özne ve yüklem arasında. Olumsuz sonsuz yargıda. Olumlu sonsuz yargıda ise tekil tekeldir, tekil tekildir ya da evrensel evrenseldir gibi totolojiler var ya da özdeşlikler var ve burada yargı ortadan kalkıyor diye geldi. Niye ortadan kalkıyor? Birincisi olumsuz sonsuz yargıda yani fin bir masa değildir vesaire. Bu anlamsız, saçmalıktan başka bir şey değil diyor. Öyle görülüyor. Yani bu yargının artık işlevi kalmıyor orada. O yargı değil, değil mi?
Değil.
Ondan sonra tekil tekildir demek o da yargı değil. Evrensel evrenseldir demek o da yargı değil. Ama burada gel antiparantez şeyi anımsatıyordu. Örneğin hırsızlık diyor olumsuz sonsuz yargıdır. Çünkü hırsızlıkta hak sadece tikel bir alanda değil ama bütününde şey çiğnenir. Ve o yüzden cezalandırılır diyor. Orada insan kavramı ile hırsızlık kavramı arasında tam bir şey var, kopuş var. Çünkü insan kavramı hak kavramını içerir. Yani insan hakkı tanır dersen doğru olur. Ama insan hırsızdır demem, insan hakkı yatsır ya da insan haksızdır ya da hakkı tanımaz demekle bir ve o zaman o doğru değil, gerçek değil. Yani öyle açabiliriz onu. Hasta beden ve ölen beden, bunlar da dedi. Yani ölüm sonsuz yargıdır çünkü orada yine tam bir, total bir şey var, kopma var özne ile yüklem arasında. Hastalık olumlu sonsuz yargı bir örnek. Yani insan hasta olabilir. Hasta insanın da hasta insanda bile beden ve ruh arasında şey var diyor bir. Bir bağlantı var ama ölümde o bağlantı tamamen kopuyor. Burada şey var, gerçeklikle ilgili bir şey, nerede? Paragraf 172'de, ona mesela devam edelim mi 5 dakika daha? Evet. Saat 10 şu anda, yani tamam. Aslında biraz ekstra şey yapabiliriz. Kaybettiğim zamanlar var değil mi?
Evet.
Şimdi gerçeklik, kavram ve olgusallığın birliği ise, o zaman yargının biçimi bu... bağlantıyı zaten gösteriyor. Yani kavram ve olgusallık. Yargı... Şimdi bu gerçeklik hakikat hakikatle ayırmaya çalıştıkları şey. Yani o anlamda bir doğruluk kavramı var burada. Şöyle bir şey var. Gül kırmızıdır ya da kırmızı değildir gibi şey okuyorum. Paragraf 172 okuyorum. Küçük mantıktan. Gül kırmızıdır ya da kırmızı değildir gibi nitel bir yargının gerçeklik kapsayabilmesi özel bir mantıksal ön yargıdır. Burada Almanca sözlük Wahrheit, gerçeklik kapsayabilmesi diyor. Ve Hegel buna karşı çıkıyor. Yani böyle bir yargı gerçek olamaz diyor. Ve Almanlar buna var diyorlar. Yani gerçek diyorlar. Bunu Einstein de o kendi görevli üzerine kitapçının başında ele alıyor ve o da şaşırmış. Yani gerçeklik orada yanlış bir şekilde uygulanıyor. Bunu Alman dili yapıyor aslında. Orada diyor söylenmesi gereken sözcük ya da kullanılması gereken sözcük richtig ya da doğru.
Doğru, gerçeklik.
Gerçeklik ayrı bir şey. Gerçeklik ve doğruluk arasındaki ilişki burada epeyce ayrıntılı olarak inceliyor Hegel. Bunlar doğru olabilir diyor. Gül kırmızıdır, kırmızı değildir gibi yargılar doğru olabilir diyor. Algının sonlu tasarımlama ve düşünmenin sınırlı çemberi içerisinde. Pardon. Yani bunlar doğru olabilirler. Algının virgül sonlu tasarımlama ve düşünmenin sınırlı çemberi içerisinde. Evet. Yani doğruluk tasarımları ilgilendiren bir şey. Çünkü tasarım varlık değil. Yani bir tasarımın bir başka tasarımla bağdaşması, uyuşması, örtüşmesi, çakışması ne dersek diyelim doğru olabilir. Gerçeklik olmaması gerekir. Çünkü gerçek olan var olanı anlatıyor. Yani gerçek olan var olandır dediğimiz zaman burada şunu demiş oluyoruz. Gerçek olan oluşta olan değildir. İdeal oluşta olan gerçek değildir. Gerçek oluşamaz ya da gerçek oluşta olamaz dememiz gerekebilir. Yani bunlar gerçeklik fenomenden ya da görüngüden ayrı. Yani görüngü gerçek değildir diyebilmemiz gerekir. Görüngü doğru olabilir. Ben bir şeyi görürüm ve onun bir tasarımını oluştururum. O tasarımım görüngüyle çakışır. Yani bir fenomen de benim tasarımımın çakışması bu doğruluk değil. Ancak doğruluk diyebileceğimiz şey. Yani Aristoteles şu tarihte öldü. Bu benim bir tasarımım ya da düşüncem.
Doğruluk o zaman kavramın hem gerçeğe hem de düşünce yasalarına uygunluğu olmuyor mu?
Doğruluk kavramı...
Kavram hem gerçeğe uygun oluyor hem de düşünce yasalarına uygun oluyor. Doğru diyebilmemiz için.
Kavramın
halbuki gerçek doğru. Tamamıyla şey, nesnel ve somut bilinçten bağımsız olan bir şey. Var olan her şey bu.
Ama gerçek bilinçte de olabiliyor.
Olabilir ama onunla birlikte bağıntı kurduğumuz zaman bu işte... Neyse bence hakikat da sizce gerçek.
Doğruluk ama özne, sadece özneye ait bir şey.
Peki şöyle bir şey diyeceğim. Gerçek bir insan dediğimiz zaman, gerçek bir insan dediğimiz zaman Türkçe'de bunu diyebiliriz. Bunu dediğimiz zaman oradaki gerçek neyi anlatıyor? O insanın fiziksel olduğunu mu, nesnel olduğunu mu anlatıyor?
Kavramını anlatıyor.
Kavramsal olarak insan gerçek. İnsan kavramına uygun olarak.
Gerçek o zaman o gerçek, ama oradaki gerçek ideali anlatıyor o
evet,
zaman.
Evet.
Yani az önce söylediğin şeyi kafamdaki anlatmıyor. Hakiki insanı anlatıyor. Hakiki insan da gerçek insan.
Gerçek sanat eseri dediğin.
Ama doğru insan demem ben orada. Yani
doğru
sen doğru insan dediğim zaman o erdemli, dürüst
evet,
insan
olmuş. Evet, işte düşünce yasalarına uygun moral. Olan doğru insan. O evet, bir takım gerçek. Mesela etiğe uygun davranıyorsa bu doğru insan.
Gerçek devrede de aslında sadece şeyi de göstermiyor. Yani ideal, daha doğrusu şu manada ideali gösteriyor. Kavramı ve olgusunun çakışması anlamında
evet.
O kişide gerçek olduğunu evet. Söylüyorsun.
Evet.
Yani şimdi ama Türkçe'de şey yaptılar, bir yapay ayrım getirdiler. Gerçeği realiteye yapıştırdılar. Gerçek sözcüğünü.
Olgusallığa.
Evet, olgusallığa. Yani. Ve sanıyorlar ki şey, gerçeklik ideal olarak da kullanılamaz. Ya da realin tersi imlemde ya da anlamda kullanılamaz diyorlar. Ona hakikat yaptılar. Hakikati sübjektif yaptılar. Evet. Gerçeği objektif yaptılar. Doğal dili bozdular. Yani felsefe doğal dille ilişkisinde doğal dili asla bozmamalı. Asla. Yani bir ayrım yapıyorsa onu belirtebilmeli ve o ayrım meşru olmalı, haklı olmalı. Yani aslında hiç gereği yok. Yani
yapay felsefe, daha kaçmamış.
Evet. Türkçe'de gerçek sözcüğü doğal bilinç dil düzleminde iki imlemde de daha başka imlemlerde de kullanılabilir. Yani ama o da zaten kendini gösteriyor. Yani ben gerçek insan dediğim zaman orada Türkçe'de hiçbir zaman ama hiçbir zaman fiziksel insanı, atomik ya da moleküler insanı kastetmiyorum. Yani bu sen gerçek bir arkadaşsın dediğim zaman sen gerçek arkadaş, yani fiziksel bir arkadaşsın. O komik olur.
Peki evet. Ahmet'in gerçekliği dediğim zaman ne oluyor o zaman?
Bir kavramın gerçekliği, o yani Ahmet'in gerçeği.
Realitesi.
Ya ne diyebiliriz? Mesela Ahmet'in gerçeği şuymuş, Ahmet bir yalancıymış. Mesela bu çıkabilir. Yani orada...
Yalan gerçeği.
Özü olur.
Ahmet'in gerçeği şu, Ahmet'in gerçeği Ahmet'in gerçek olmadığı.
Sübjektivitesi olmuyor. Yani Ahmet'in gerçeği...
Hayır, orada realite...
Mesela Ahmet... kendi kendine kandırmıştır senelerdir mesela. Şimdi bu onu Ahmet'in sübjektifliği değil mi?
Evet.
Burada bir şey değil.
Ama mesela
evrensellikten bahsediyoruz.
Biraz daha konsantrasyonu hiç bozmadan şunu söyleyeyim. Şunun gerçeği aslında bu tenekeymiş ya. Ben bunu gümüş sanıyordum ama bunun gerçeği tenekelikmiş. Aynı şey. Ahmet'in gerçeği yalancılıktı. Yalancılıkmış. Bunun gerçeği de şey. Ya yani burada fiziksel ya da
görüngüden ziyade öz ortaya koyuluyor.
Hayır şey de olabilir.
Evet.
Yalnız doğru, onlar öz. Pozitif de olabilir. Mesela Ahmet'in gerçekliği içinde bu doğrudur. Yani onun bakış açısından hani evet. Bu doğrudur. Yani gerçeklik
Benim yargım yanlış gerçek, olabilir.
Ahmet'in, evet yani Ahmet'in olabilir. Gerçekliği içinde bir şey, olumlu bir şey de söyleyebilirsin. Olumlu, aa işte bu şeymiş, metalmiş, aa demek ki dediğim doğruymuş, düşüncem doğruymuş. Ya da aa bu plastikmiş. Yani benim düşüncem, işte benim gerçekliğimde bu yanlış mı? Yani orada sübjektif.
Oysa şey, o da benim gerçekliğim dediğin zaman sübjektif olarak, evet. Sübjektif kastediyorsun. Ki o zaman hakikat denmesi gerekiyor şeye göre, o dil ayrımına göre, o yapay ayrıma göre o zaman...
Hayır, ona hakikat denmesi gerekiyor, işte ona gerçeklik denmesi gerekiyor.
Hakikat nedir biliyor musunuz? Hakikat, o Platon'un mağarasında evet. Gördüğünüz idealler var ya, yani benim anladığım hakikat son derece %100 olumlu bir
şey. İdealle ilgili bir...
Yani o görüyorsunuz evet. Mesela işte evet. Güzellik ideali nedir? Hakiki güzellik. Mesela kötü,
gerçek güzellik dersen ne yanlışlıklar
yanlış olacak? Siz, karşıdaki sizi yeteri kadar iyi anlayın. Karşıdaki iyi diyalog içindeyseniz
güneş,
iyi anlar.
Güneşi ben,
ama karşıdaki şey yeteri şey, diyalog içinde olmadığınız biri ise sizi yanlış anlayabilir. Siz orada kendinizi %100 olumlu, %100
ama sen söylediğin şey zaten bak sen şunu söyledin. Güneşi gördüğün zaman ona hakiki güzellik.
Hakiki diyecek. Doğruluk, hakiki gençlik,
yani o idealden bahsediyor. Oradaki, evet.
Tamam.
Yani hakiki ona, orijin.
Orada şunu söylüyoruz, doğal Türkçe, normal Türkçe, oradaki hakiki sözcüğünün yanına şey yerine şeyi de alabiliyor, gerçeği de alabiliyor.
Hayır,
çünkü gerçek, bitireyim, gerçek arkadaşlık, gerçek dostluk dendiği zaman da hakiki arkadaşlık ya da hakiki
ama
dostluk.
Ama o gerçek arkadaşlığı kendisine göre dolduruyordur içini.
Hakiki de doldurabilir.
Kendisi
aynı şeyi hakiki için de yapar. Tamamen aynı hakla. Aynı hakla hakiki için de yapar. Çünkü onun kafasında o var. Başkası yok. Yani öyle değil mi? Ben bu Hançerlioğlu'nun saçma sapan bir çalışması var. Bu orada kafaları karıştırdı. Yani orada Hançerlioğlu şey diye ağaç gerçektir falan diye bir önerme kullanıyor. Ağaç gerçektir.
İfade ettiğimiz önemli. Yani üçüncü kişiler önemli değil.
Ama bu doğal Türkçenin bozulması oldu. Bu eskiden böyle bir şey yoktu. Hakikat ve gerçek şey. Ayrı şeylerdir denmiyordu.
Ama gerçeğin olumsuz...
Şimdi bu özellikle bir tür propaganda gibi çevirmenler üzerine baskı yapıldı, sözcüğün kullanılması yasaklandı, üniversitelerde bunu öğrencilere zorla dayattılar. Yani şimdi yeni kuşak hemen hemen sözcüğünü hiç kullanmıyor. Çünkü onlara şey, kelime öğretildi. Kelime çirkin ve biçimsiz bir sözcük aslında. Yani Türkçe ses uyumuna aykırı değil ama yine de şey, alakasız. İnsanlar bu şartlanmalara ne yazık ki yeniliyorlar.
İnsanlar yenilsin, onların problemi. Maksat bizim doğru kullanmamız.
Bu yenilme ama. Yani gerçeği bakıp yapay olarak...
Ama onları kazanmak da bizim elimiz. Yani o onların yenilgisi.
Şimdi o zaman şuna geldik. Gerçek arkadaş ve hakiki arkadaş arasındaki ayrım o kişinin şeyine bağlı. Gerçek sözcüğüne ya da oradaki arkadaş kavramına ne yüklediğine bağlı. Yoksa anlatılan şey aynı. Yani gerçek arkadaş...
Ama gerçeğin çünkü... negatif konu şeyi var. Yani gerçeğin bugünkü kullanımda ya halk çoğunluk ya da şey aslında
çoğunluk şey kullanıyor.
Negatif şeyi var.
Hayır, fiziksel kullanmıyor.
Fiziksel ya da negatif
şeyi de kullanıyor.
Onu anlıyor. Evet, sadece benden bağımsız var olanı anlıyor.
Tabii.
Halkın anladığı bu burada nesnel olarak işte benden bağımsız
o var. O yanlış bir anlam gerçek. Değil. Yanlış bir anlamda değil.
Bu anlamda
çünkü
işte
halk varlık olarak anlamıyor. O fiziksel ya da belirli varlık olarak anlıyor ve doğru. Yani gerçeklik sözcüğünün ontolojik şeyi var, bağlantısı var ya da gerçek olan var olandır diyebiliyorsak o zaman halkın evet. Sözcük kullanması doğru. Ona itiraz etmenin hiçbir anlamı yok.
Bu
şey yanlış da değil. Sadece halka
gerçek olan var olan değildir bir tek. Yani var olan fiziksel olarak var olan mı? Bu aynı zamanda...
Hayır, var olan fiziksel... Var olan fiziksel olan değil işte.
Tinsel
olan da vardır.
Gerçek olan var olansa bu insanların çoğunu fenomenden öteye geçemediğini...
Aynı öyle anlıyorlar. Fenomen
trajedidir. Zaten de öyle.
Evet, o zaman.
Antrenim. Ama varlıklar ne anladıklarına göre.
İşte,
var
olanlar
da. Zuhal'in dediği gibi gerçeklik sadece fenomenler.
Tamam, biraz daha şey yapacağız buna.
Yani şimdi şey
bakın. Hakiki deyince onu ayırıyorsun hiç olmazsa.
Şimdi bakın bir de şey var etimoloji anlamında. Gerçeklik Türkçe kök, şey, gerçek Türkçe kökenli bir kelime. Hakikat Arapçadan geliyor.
Evet.
Ve mesela Yunus Emre hakikat anlamında şeyi kullanır. Gerçeği kullanır. Yani daha Türkçe kullanan, Arapçayı kullanmayan şeylerde Şairlerde de.
Onun örneklerini getirebilir misiniz ya?
Var. Yani şu anda aklımda yok. Ama Arapça şeyi kullananlar hakikati kullanırlar ve Yunus da o gerçek hiçbir zaman sırıtmaz ve o hakikat anlamında çok güzel ve halk da bunu böyle kullanır. Aynı da böyle çok yaygın bir şekilde kullanılıyor.
Halk ozanı çünkü. Evet, yani hiçbir zaman Osmanlıca yazmaz. Kullanmıyor.
Tamam.
Yani Osmanlıca bilmiyor ki bütün şiirleri.
O zaman problem çözüldü. O zaman yani, sözcüğü, gerçek sözcüğünün sadece ya hakikaten ayırmak şey değil, gerekli değil.
Bir de şu var bak, Zuhal, şimdi diyorsun bizim mühim olan bizim doğru olanı yapmamız diyorsun.